Ayrım 11, sayfa 131. 3. bölüm: Epistemolojik problemler. Yunanca episteme ve logos kelimesinden oluşan epistemoloji, bilginin doğasını, kaynağını, hatta olanaklı olup olmadığını inceleyen bilim dalıdır. Kavramda geçen episteme, antik Yunan'daki sanı, kanaat anlamındaki doksa'dan farklı olarak doğru bilgi ve ilk ilkelerden hareketle ortaya çıkarılan zorunlu bilgi anlamına gelirken, logos kelimesi açıklama, gerekçe ve mantık anlamına gelir. Epistemolojiyi oluşturan her iki kelimenin anlamı düşünüldüğünde, din felsefesiyle ilgili olan yön, inancın doğrulanıp doğrulanamayacağı veya gerekçelendirilip gerekçelendirilemeyeceğidir. Bu bağlamda din felsefesinde epistemolojik problemler denilince akıl iman, din bilim ilişkisi, bir bilgi kaynağı olarak vahyin imkanı ve mucize ile din dili konusu akla gelir. Akıl iman ilişkisi. Birinci bölümde gördüğümüz gibi varoluşun kaynağını araştıran insan, ister akıl yoluyla kendisini ve tecrübe ettiği evreni anlamlandırma çabasının, isterse Tanrı'nın kendisini tanıtmasının yolu olan vahiy aracılığıyla bildirmesi sonucunda olsun, kutsal bir varlığa iman konusuyla hep yüz yüze olmuştur. Bu süreçte insan sadece kutsal varlığa inanmakla kalmayıp, aynı zamanda sahip olduğu bilme, açıklama, gerekçelendirme, aydınlığa kavuşturma gibi yetileriyle inancını, tutum ve tercihlerini, iddialarını temellendirmeye, rasyonel bir dayanağa oturtmaya çalışmıştır. Bu anlamda Tanrı inancı başta olmak üzere dini önermelerin doğrulanması veya yanlışlanmasında aklın rolünün ne olacağı özellikle dini epistemolojide hep tartışıla gelmiştir. Sorun, Tanrı'ya olan inancın aklen makul olup olmadığının gösterilip gösterilemeyeceğidir. Ya da inancın makul olması için böyle bir gerekçelendirmeye konu olmasının zorunlu olup olmadığıdır. Düşünce tarihinde akıl-iman ilişkisi konusunda inanca dair önermelerin doğrulanması veya yanlışlanması noktasında epistemik açıdan en genelde imancılık, fideizm ve akılcılık, rasyonalizm olmak üzere iki yaklaşım ortaya çıkmıştır. İmancılık, fideizm. Batı düşüncesinde fideizm kavramıyla ifade edilen imancılık, dini epistemolojide Tanrı'ya iman ve teslimiyeti esas alan, ona karşı duyulan güvenin hiçbir şekilde insanı yanıltmayacağını savunan, dini öğretilerin herhangi bir kanıtlama ve gerekçelendirmeye ihtiyaç duyulmaksızın benimsenebileceğini ileri süren yaklaşımdır. Temelde güven ve bağlanmayı esas alan, aklı imanın karşısına yerleştiren bu yaklaşımda, Tanrı'ya iman, bilimsel anlamda rasyonel herhangi bir gerekçelendirmenin sonucu olarak görülmez. Bu yönüyle inanç, yeterli kanıt ve akıl yürütmelere dayandırılmadan, doğrudan tasdik ve salt güven üzerine temellendirilir. Öyleyse imancılık açısından bir kimseden inancına yönelik deneye, dışsal kanıta dayalı delil ileri sürmesini beklemek, gerçek imandan yoksunluğu göstermektedir. Akıl-iman ilişkisinde, temelde aynı yargıları taşımalarına rağmen bu yaklaşımı benimseyen düşünürler arasında birçok noktada farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu açıdan imancılık düşüncesini ılımlı ve katı imancılık olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. A. Katı imancılık. İmanı, aklın alanının dışında konu olarak gören, akıl ile imanın herhangi bir dini meselede hiçbir şekilde uyuşmadığını, dolayısıyla inanç önermeleriyle aklın çelişmesinin doğal, fakat böyle bir durumda aklın yerine inancın tercih edilmesi gerektiğini savunan yaklaşımdır. Tertullianus, Bile gibi düşünürler tarafından savunulan katı imancılık, 19. yüzyılda Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard ile özdeşleşmiştir. Kierkegaard'a göre Tanrı'nın varlığı mutlak kesin delillerle ispat edilmesi halinde iman kavramından bahsedilemeyecektir. Çünkü iman, kavram olarak salt rasyonel delillendirmenin, akli olarak ispat etmenin, tüm haklı çıkarımların ötesinde gri alanda gerçekleşir. Bu alan, onun açısından aynı zamanda bir risk durumu içerdiğini de gösterir. Buna göre iman, kişinin içe dönüklüğündeki sonsuz arzu ve objektiflik arasındaki çelişki olarak görülür. Bu nedenle Tanrı'ya olan inanç, herkes tarafından tam ve kesin delillerle objektif şekilde kavranılamaz. Zira bu şekilde bir kanıtlama, inancın değil, bilimin yöntemidir. Örneğin, deniz seviyesinde su 100 derecede kaynar önermesi, inancın konusu olamaz. Bu artık ispat edilmiş bir bilgidir. Bunu kabul etmeyenin aklından şüphe edilir. Ancak imanın konusu olan Tanrı için bunu söyleyemeyiz. Onun varlığı aklen ispat edilemediği için imandan bahsedilir. Kierkegaard bu durumu şu şekilde ifade etmektedir. Şayet Tanrı yoksa zaten onu ispatlamak mümkün değildir. Yok eğer varsa bu durumda da onun varlığını ispat etmeye çalışmak akılsız bir çaba olur. Çünkü Tanrı'nın varlığı kendisinden şüphe duyulanın değil, kesinliğin konusudur. Ona göre burada ispatlama, kanıt isteme yanlış kullanılmaktadır. İspat, zaten var olanlar için söz konusudur. Yani ispat, bizim taşın varlığını değil, o şeyin taş olduğunu kanıtlamamız veya bir yargıcın mahkemede suçun varlığını değil de sanığın suçlu olduğunu ispat etmesi gibi bir şey üzerine yapılır. Öyleyse Tanrı'nın varlığına inanç, ispatın konusu değildir. Bu yaklaşım açısından imanın konusu olan şeyler ya da imanı faziletli kılan, inanana sorumluluk yükleyen temel unsur, onun tam olarak ispatlanamamasına dayanır. İman bir yönüyle risk alanı olarak görülür. Lehine ve aleyhine herhangi bir kanıt talep etmeksizin bağlanma, güven duymaktır. Çünkü iman bir kavram ve inanç formu olarak kişinin hakkında herhangi bir delili olmayan şeyi ifade eder. Yani kavram olarak hakkında kesin rasyonel kanıtın olmadığı şeye dair sağlam inanca iman denir. Dolayısıyla 2 çarpı 2 eşittir 4 önermesinde olduğu gibi matematiksel kesinliğin olduğu veya bilimsel deney ve kanıtlarla doğruluğu kesinleştirilen şeyler imanın konusu olamaz. Katı imancılık düşüncesini daha ileri seviyede savunan Rus teolog Shestov benzer şekilde dini önermelerin 2 çarpı 2 eşittir 4 önermesi yerine 2 çarpı 2 eşittir 5 önermesinin kabul edilmesi gibi akli gerekçelerden uzak olduğunu savunmuştur. Ona göre inanç için yapılması gereken bu tip akli önermeleri reddederek dini hakikatlere ulaşmaktır. O halde katı imancılık açısından ister teist, ister ateist olsun, inancın akıl dışı olduğu ileri sürülerek imanın rasyonel bir temelinin olması zorunluluğu reddedilmiş, hatta iman, rasyonelliğin haklılaştırmanın karşısına yerleştirilmiş, aklın hiçbir şey, inancın her şey olduğu savunulmuştur. İmanın aklın karşısına yerleştirildiği düşüncesi özellikle Hristiyan Batı dünyasında ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Bu anlamda Tertullianus, Bile, Luther, Kierkegaard gibi filozofların bu düşünceyi savunmasının temelinde yatan neden teslis, asli günah, düşüş, çarmıha germe, enkarnasyon, vaftiz, kurtuluş gibi inançlardır. Dolayısıyla aslında katı imancılık, Batı Hristiyan düşüncesinde yer alan dini anlayışın bir yansımasıdır. Zira inancın konusu olarak İsa'nın çarmıhta gerilerek öldürülmesi, dirilmesi, tekrar insanların arasına dönmesi ve nihayetinde göğe yükselmesi, Tanrı'nın Baba, Oğul, Kutsal Ruh şeklinde tasavvur edilmesi birçok kişi tarafından anlamsız bulunmuş, hatta akıl ötesi anlamda saçma olarak nitelenmiştir. İşte tam bu noktada Hristiyanlığın ilk düşünürlerinden olan Tertullianus, "İnanıyorum çünkü saçmadır, Bile, gerçek erdem aklın aldığına değil, almadığına inanmaktır." ve Martin Luther, "İman, görünmeyeni görmek, görüneni görmemek, inançsızlık ise görünmeyeni görmemek, yalnız görüneni görmek" diyerek imanı haklı çıkarmak adına irrasyonel alana yerleştirmiştir. Çünkü bahsedilen inanç ilkeleri güçlü bir irade ve salt onay olmadan kabul edilebilecek esaslar değildir. İmanı tamamıyla aklın karşısına yerleştirmek, irrasyonel alanın konusu haline getirmek, dinin istismar edilmesi, çok sayıda var olan inançların hangisinin doğru olabileceğine dair kanaatimizi nasıl oluşturacağımız, kabul ettiğimiz inancın doğru olduğunu neye göre savunacağımız gibi sorunları ortaya çıkarır. İmanı aklın karşısına yerleştirmenin sonucu olarak, onun istismar alanına açık olduğunun en bilinen özelliklerin örneklerinden birisi, 18 Kasım 1978'de gerçekleşen korkunç Jonestown olayıdır. Protestan bir vaiz olan Peder Jim Jones'un öğretileri zamanla Hristiyanlığın ana ilkelerinden ayrılmış, kendisinin yaşayan Tanrı olduğunu ve 43 kişiyi dirilttiğini iddia etmesine kadar gitmiştir. Artan baskılar sonucunda 1977'de Guyana'ya göç edip ormanlık alanda halkın tapınağı cemaatini oluşturmuştur. Sonraki süreçte özellikle cemaatten ayrılan bireylerin eleştirileriyle gelecekten umudunu kesen Jim Jones, toplu intihar yolunu seçmiş, öteki dünyada yeniden mutlu bir hayata başlamak için cemaate mensup 900'den fazla kişiyle birlikte siyanür içerek ölmüştür. İslam tasavvufi düşüncesinde yer alan "gassalın elinde meyit gibi olmak" biçiminde açıklayabileceğimiz bu olayda hiç kimse inanmış oldukları liderin emrini sorgulamamıştır. Çünkü onlar iman ehliydi ve birçok müminde olduğu gibi imanın gerektirdiği şekilde hiç şüphe ve sorgulamadan istenilen şeyi yapmışlardı. Dolayısıyla inancı irrasyonalizmin konusu haline getirip sorgulamaksızın salt kabule indirgediğimizde bu tür olaylara da kapı aralamış oluruz. Diğer yandan iman tamamen aklın karşısına yerleştirildiğinde hangi inancın doğru, hangisinin yanlış olduğunun nasıl anlaşılacağı sorusu ortaya çıkacaktır. Bu durumda en ilkel dinler bile inanan açısından makul olacaktır. Bu aslında katı akılcılarda olduğu gibi insanı tek boyutlu bir varlık olarak görmektir. Nasıl ki katı akılcılar onu sadece rasyonel bir akıl varlığı olarak değerlendirip duygusal, sosyal, psikolojik boyutunu görmezden gelip imanı akılla ispat edilmesi gereken olgu olarak görüyorsa, katı imancılar da insanı tamamen duygusal, psikolojik bir varlık olarak görüp onun akli boyutunu görmezden gelmiştir. Oysa insan basit konularda bile aklen ikna edilmek ister. Ayrıca iman alanında aklın yeri olmadığını ileri süren katı imancılar bunun gerekçesini neye dayandırmaktadır? Şayet aklen bunu izah etmeye çalışıyorlarsa, bu durumda eleştirmiş oldukları aklı kullanmış olacaklardır. Buna karşın aklen izah etmeye çalışmıyorlarsa, o zaman da ileri sürmüş oldukları gerekçelerin hiçbir temeli kalmamaktadır. Öyleyse akıl-iman ilişkisinde katı imancılık makul bir yaklaşım değildir. B. Ilımlı imancılık. Hem imandan ödün vermeyip hem de aklı yok saymayan ve daha ölçülü bir yaklaşım olan ılımlı imancılık, düşünce tarihinde özellikle Augustinus, Blaise Pascal, John Calvin, Kant ve Karl Barth gibi düşünürler tarafından savunulmuştur. Akıl-iman ilişkisinde aklın gücünü kullanmakla birlikte sınırlı olmasından dolayı inancı güven temeline dayanan bir tasdik olarak gören ılımlı imancılık, herkesi ikna edecek kesin, objektif, rasyonel deliller olmasa da mümkün olduğunca inancın akli gerekçelere dayanmasının iyi olduğunu, bu durumun tam teslimiyeti içeren imanla çelişik olmadığını ileri sürer. Buna göre katı imancılık, inancı aklın karşısına yerleştirmesine rağmen, ılımlı imancılık, onu aklın izah edemeyeceğini, dolayısıyla onda akli gerekçelendirmenin aranmaması gerektiğini savunur. Bu yönüyle iman, akıldan çok kalp işi olarak görülür. Anlamak için inanıyorum diyen Augustin, Tanrı'ya olan inancın varoluşu daha iyi anlamlandırdığını düşünürken, Pascal, inancı tüm akli çıkarımların ötesinde kalpte bulur. Çünkü ona göre Tanrı'yı akıl değil kalp hisseder. Zira iman tüm bunların ötesinde Tanrı ile kurulan içsel bir ilişkinin sonucudur. Ey aciz akıl, zavallılığını anla ve mütevazi ol. Ey güçsüz fıtrat, sessiz ol, iman kalplerimizdedir. Ve bize biliyorum değil, inanıyorum dedirtir. İmanı kalbin sonucu, kalbi de aklın bilmediği kendine has birçok yöntemi olan şey olarak gören Pascal, akıl-iman ilişkisini inanan kimsenin iman etmekle bir şey kaybetmeyeceği üzerinden temellendirir. Buna göre bir kimse Tanrı'nın varlığını kabul eder ve o gerçekten varsa sonsuz mutluluğa ulaşacaktır. Buna karşın var olduğuna inandığında şayet gerçekte Tanrı yoksa, bir dindar olarak yapması gereken sorumluluklarının dışında kaybedeceği bir şey yoktur. Ancak Tanrı'nın varlığını kabul etmiyorsa ve Tanrı varsa, o kimse sonsuz ceza ile karşılaşacak demektir. Fakat Tanrı'nın varlığına inanmıyorsa ve gerçekten Tanrı var değilse kazanacağı bir şey yoktur. Öyleyse tüm bunları düşündüğümüzde lehte ve aleyhte kanıt olmasa bile makul olan onun varlığı lehine bahse girmektir. Çünkü tüm bu seçenekler içerisinde en makul tercih onun var olduğuna inanmaktır. İnanca yer açabilmek için bilgiyi inkar ettim diyen Kant, imanı aklı aşan bir olay olarak görür. Bilindiği gibi onun düşünce sistemi üç temel soru üzerine şekillenir. Ne bilebilirim, ne yapabilirim, ne umabilirim? Saf Aklın Eleştirisi adlı eserinde ne bilebilirim sorusunu cevaplamaya çalışan Kant, aklın görülen, tecrübe edilen fiziki alemle, yani onun deyimiyle fenomen alanla sınırlı olduğunu, dolayısıyla numen alanın konusu olan Tanrı'nın aklın konusu olamayacağını savunur. Ancak Pratik Aklın Eleştirisi adlı eserinde ikinci soruyu cevaplarken, ahlak kanıtında gördüğümüz gibi ahlaktan hareketle bir postüla olarak Tanrı'nın var olması gerektiğini ileri sürer. Onun akıl-iman ilişkisi konusunda düşünceleri ise sanı, inanma ve bilme kavramları üzerine temellenir. Zan, iman, bilgi dizilimi aynı zamanda Hristiyan düşüncesinde yer alan akıl-iman ilişkisini yansıtır. Buna göre bir şeyin doğru olabilirliği noktasında ilk basamak, onun öyle olabileceğinin olası olduğu sanı aşamasıdır. Bu durumda sanı, bir şeyle ilgili olarak yargımızın hem subjektif hem de objektiflik açısından yetersiz olduğu bir durumdur. Bir sonraki aşama olan inanç ise subjektiflik açısından yeterli olabilir. Fakat objektiflik açısından yetersiz olan yargıları kabul etmektir. Bu durumda inanç, kişinin kendisi açısından yeterli kanıtları olan fakat bir başkası için objektifliğinden söz edemeyeceğimiz hükümlere yönelik doğrulamadır. Bilme ise her ikisinden de farklı olarak hem kişinin kendisi hem de bir başkası için objektif kanıtlara dayalı yargıların doğrulanmasıdır. Kant, imanı öznel kanıtların yeterliliğine dayandırıp nesnel doğrulamaların geçerli olduğu fenomen alandan uzaklaştırarak bilmenin karşısına yerleştirir. O, ilk basamak olan sanının daha sonra nesnel kanıtlarla temellendirilerek bilgiye dönüştürülebileceğini ileri sürerken bu durumu inanç için imkansız görür. Çünkü onun açısından inanç, salt aklın değil, pratik aklın konusudur. Kant'a göre inanç alanında bilgi söz konusu olsaydı, imandan söz edilemezdi. Diğer yandan Tanrı, inancın yerine bilginin konusu olsaydı, bu durumda da özgürlük ve ahlaki bağımsızlıktan söz edilemezdi. İnancı bilmeden farklı bir kategoriye yerleştirmekle Kant, onu katı imancılıkta olduğu gibi tamamen aklın karşısında konumlandırmaz. Sadece aklı aşan bir olay olarak görür. Akıl-iman ilişkisinde imanı, Pascal'ın yaptığı gibi salt kumarcı anlayışla bahisin konusu olarak görmek de, Kant'ın yaptığı gibi bu alemin ötesine, tamamen bilinmeze sürüklemek de doğru değildir. Çünkü iman, ya tutarsa daha fazla kazandırır şeklinde açıklanabilecek basit bir olay değildir. Kişisel çıkarlar üzerine oluşturulan inanç, imanın gerçek anlamını, hakikatini göz ardı etmektir. Mehmet Aydın'ın da belirttiği gibi, gerçek bir mümin, Tanrı olmayabilir de diyemez. Çünkü ona inanmak bir varsayıma inanmaya benzemez. O halde kar zarar hesabı üzerinden tüccar mantığıyla oluşturulan iman doğru bir iman değildir. Şimdilik inanıyorum, eğer Tanrı yoksa ölümden sonra kaybedeceğim bir şey de yok. Ölüm varlığımın nihai noktası olabilir. Fakat eğer Tanrı varsa kazanan ben olurum demek, inancın mantığını anlamamak demektir. Diğer yandan Kant'ın yaptığı gibi Tanrı'yı tamamen aşkın alana hapsedip orayı da aklın alanından çıkarırsanız iman veya Tanrı'yı bilinmez alanın konusu haline getirirsiniz. Bu durumda Tanrı'nın varlığı veya yokluğunun anlamı kalmaz. Belirli bir süre sonra bilinemez alanın konusu olan bu Tanrı tamamen yok edilmiş olur. Akılcılık, rasyonalizm. Latince ratio kelimesinden türeyen rasyonalizmin karşılığı olarak akılcılık, bir şeyin doğruluğunun kabul edilmesi için o şeyin mutlaka aklın yargılarıyla herkesin kabul edebileceği şekilde ispatlanması gerektiğini savunan yaklaşımdır. Buna göre insan diğer konularda olduğu gibi özellikle iman konusunda da doğruya ulaşabilmek için sahip olduğu tüm yetilerini kullanmalıdır. Bu yetiler içerisinde akıl önemli bir işlev görmektedir. Zira nasıl ki insanın sorumlu olması akıllı olmasından kaynaklanıyorsa, sorumluluğunu gerektiren konularda karar vermek noktasında da akıl büyük rol oynamaktadır. Akılcılık da tıpkı imancılık gibi katı ve ılımlı eleştirel olmak üzere ikiye ayrılır. Katı akılcılık. Herhangi bir dini inancın doğru, haklı ve geçerli kabul edilebilir olduğunu söylemek için o inanç sisteminin doğrulanmasının akli olarak zorunlu olduğunu söyleyen yaklaşımdır. Buna göre Tanrı'nın varlığının doğru ve kabul edilebilir olması için onun varlığının aklen ispat edilebilir olması gerekir. Katı akılcılığı savunan en önemli düşünür Clifford'tur. Ona göre herhangi bir inancın doğru olarak kabul edilmesi için yapılması gereken şey mutlak surette akli bir gerekçelendirme ile haklılaştırılmasıdır. Slogan haline gelen ifadesiyle katı akılcılık açısından her yerde ve herkes için her zaman yetersiz bir delille dayanarak bir şeye inanmak yanlıştır. Ancak insan Clifford'un iddia ettiği gibi tüm inançlarını yeterli kanıta dayandırmak zorunda mıdır? Bazen günlük hayatımızda bile yetersiz delile dayanarak bir kimseye duyduğumuz güvenle inançlarımızı oluşturmuyor muyuz? Örneğin birinin bizi sevdiğine dair rasyonel kanıtımız ne olabilir? Sevdiğini nasıl anlayabiliriz? Bu noktada elbette ki sevdiğini gösteren davranışlarını görebilir, sözlerini işitebilir, bakışlarından hissedebiliriz. Ancak bunların hepsi bizim açımızdan sübjektif yargılar olup, onun bizi sevdiğini onaylamasını beklemek anlamında başkası için kanıt olamaz. Öyleyse bir kimsenin belirli işaretler olsa da bir başkasının kendisini sevdiğine dair inancının temelde ona duyduğu güvene dayandırılması makul iken, Tanrı'ya inanç için herkesin kabul edebileceği kanıt ileri sürmeyi zorunlu koşul görmek doğru değildir. Diğer yandan, katı akılcılıkta bir şeyin ispat edilmesiyle aklen makul olup olmadığı karıştırılmıştır. İspat, ileri sürülen şeyde karşı tarafın da kabullenmek zorunda kaldığı deney ve gözleme konu olan şeylerde olur. Bu ise bilimin yöntemidir. Metafizik alanın konusu olan imanı bilimsel hipotez gibi ele alıp değerlendirmek, buradan onu herkesin kabul edebileceği objektif kanıtlarla ispat etmek mümkün değildir. Yukarıda sevmek örneğinde belirttiğimiz gibi, insan tüm inançlarını bilimsel anlamda doğrulayarak kabul etmez. Kaldı ki aklın bizatihi kendisi bile katı akılcıların ileri sürmüş olduğu yöntem açısından ispat edilememiştir. Nasıl ki bir kısım nitelikler ve eylemlerinden hareketle o kişinin bizi sevdiği veya sevmediği noktasında karara varırız, aynı şey Tanrı'nın varlığına iman için de geçerlidir. Çünkü her ne kadar herkesin mutlak kabul edebileceği bilimsel hipotez gibi ispat edilememiş olsa da yine de belirli işaret ve kanıtlardan hareketle onun var olduğuna dair inancımızı oluşturabiliriz. Bu anlamda tüm inançlarımız için mutlak somut kanıt talep etmek, hatta bunu o inancın kabul edilebilirliği için zorunlu koşul olarak ileri sürmek doğru değildir. Kur'an bunu bir yönüyle müşrik veya kafir tavrı olarak görür. Bu anlamda dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parçalar yağdırmalısın. Veya Allah'ı ve melekleri şöyle karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece ortaya çıktığını da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer peygamberim. İşte böyle bir talep, metafizik alanın konusu olan imanı, bilimsel ve fiziki alanda geçerliği olan yöntem ve metotların uygulandığı alanın konusu haline getirmektir. Oysa estetik ve ahlaki değerlerde olduğu gibi, inanç konusu da mutlak kesinlikten ziyade, aynı zamanda kişinin duyguları, psikolojik ve sosyolojik yaşantısının da etkili olduğu öznelliğin sonucunda gerçekleşir. Nihayetinde iman, irade sonucunda gerçekleşen, aynı zamanda yaşanılan haldir. Katı akılcılığın doğru olması durumunda Clifford'un ileri sürmüş olduğu bir şeye yetersiz delile dayanarak inanmak, her zaman her yerde herkes için yanlıştır İlkesinin de aynı şekilde zorunlu doğru olmasını, yani yeterli delile dayanması gerektiğini ortaya çıkarır. Ancak ileri sürülen bu ilkenin bile herkes tarafından kabul edilememesi, onun yeterli kanıta dayanmadığını göstermektedir. Öyleyse bir şeyin doğru olduğunun kabul edilmesi için onun bilimsel anlamda ispat edilmesi gerektiği makul bir beklenti değildir. Kaldı ki inancın konusu olan Tanrı'nın varlığı, salt bilimsel aklın mutlak onaylamasına tabi kılarsak, bu durumda Tanrı'yı da bilimsel akla tabi kılmış oluruz ki, bu da onun nitelikleri düşünüldüğünde doğru değildir. Zira böyle bir yaklaşım onu bilimsel bir hipotez haline getirir. Ayrıca katı akılcıların ileri sürmüş olduğu iddia, bugüne kadar asla gerçekleşmemiş ve imanın doğası gereği asla gerçekleşmeyecek olan bir hayaldir. Tarihin hiçbir döneminde dinle ilgili öğretiler, herkes tarafından bütünüyle kabul edilmemiştir. Bu durum, aynı zamanda imanın sorumlu tutulma, imtihan bağlamında özgür irade sonucu gerçekleşen bir olay olduğunu da göstermektedir. Öyleyse, katı akılcıların öne sürdüğü gibi, dini önermeler de dahil, herhangi bir inanç için, herkesin kabul edebileceği ispat anlamında bir kanıtlama mümkün değildir. Burada doğru olan imanı, kanıtlanması halinde kabul edilmesi gereken bir doğru olarak görmek değil, onun aklen temellendirilebileceği, eleştiri konusu edilebileceğidir. Bu ise inancın akli temellendirilmesinin mümkün olduğunu savunan yaklaşım olan eleştirel akılcılıktır. Eleştirel akılcılık. Din felsefesinde temelde Karl Popper'ın düşüncelerinde rastlanan katı akılcılık ve imancılık arasında orta yol olan eleştirel akılcılık, temel dini inanç önermelerinin kesin olarak ispat edilmesini imkansız görür. Ancak bunun imkansız olmasının onların aklen eleştirilip değerlendirilemeyeceği anlamına gelmediğini, hatta bu inanç önermelerinin aklen eleştirip değerlendirilmesini savunan yaklaşımdır. Sadece dini inançların değil, bizatihi aklın kendisinin de eleştirilebileceğini konu edinir. Dolayısıyla burada eleştiri kavramı, birinci yönüyle katı akılcıların savunduğu şekliyle akla, onun mutlak olduğuna, sınırsızlığına, ikinci yönüyle katı imancıların ileri sürdüğü şekliyle, her türlü akli değerlendirmelerden uzak, salt kabule dayanan imana yöneliktir. Buna göre Tanrı'nın varlığı da dahil tüm dini önermeler sonuna kadar akıl süzgecinden geçirilerek değerlendirilmelidir. Bu tutumuyla eleştirel akılcılar, fideizmden farklı olarak dini inançların aklın konusu olabileceğini, hatta olması gerektiğini savunur. Ancak katı akılcıların savunduğu gibi, imanın mutlak manada akıl tarafından ispatlanması zorunluluğunu kabul etmez. Eleştirel akılcılar, iman için herkesi ikna edecek rasyonel deliller olmasa da, yine de inançlarının ya da inanan kişilerin kendisi için makul gerekçelerin olabileceğini ileri sürer. Kaldı ki zaten iman için herkesin kabul edebileceği objektif bir kanıt bulmak, o konuyu inanç alanından çıkarmak demektir. Bu yaklaşım açısından esas olan, inancı yönelik kesin, evrensel olarak ikna edici kanıtlar bulmak değildir. İnanan açısından, iman ettiği şeyin makul olduğunu göstermektir. Buna göre bazı kanıtlar bir kimse için ikna edici olabilir ve o kişi onun doğru olduğuna inanırken aynı kanıt bir başkası için ikna edici görülmeyebilir. Dolayısıyla eleştirel akılcılık açısından imanda objektif kesinlikten söz etmek mümkün değildir. Bu durum imanın aynı zamanda öznel bir boyut içerdiğini gösterir. Sonuç olarak akıl-iman ilişkisinde inancı imancılıkta olduğu gibi tamamen irrasyonel alana ait bir olgu olarak görmek doğru değildir. Şayet Tanrı salt irrasyonel alanın konusu olarak görülse, bazı dinsel geleneklerde olduğu gibi insanlar her türlü hezeyana tutsak edilir. Benzer şekilde onu her ne olursa olsun keyfi olarak gerçekleşen, kör bir tercihin sonucu oluşan teslimiyet olarak görmek de doğru değildir. Buna karşın katı akılcıların ileri sürmüş olduğu gibi imanın bütün boyutlarını göz önünde bulundurmadan salt, entelektüel bir onay olarak görmek de yanlıştır. Zira iman ne salt akılcı soyutlamaya indirgenmeli ne de aklın ve duyuların uzağında erişilmez alana ötelenmelidir. Çünkü iman aynı zamanda duygusal alanın da, yani klasik ifadesiyle kalbin de konusudur. Salt akla indirgendiğinde duygusal alandan kapı dışı edilmiş olur. Buna karşın bütünüyle aklı aşacak bir konu olarak ele alınırsa, tanrısal hükümlerin insanla ilişkisinde bunların kavranabilirliği sorunu ortaya çıkar. Bu durum, dini emirlerin makul anlam taşıdıklarından değil, sırf itaat etmek için kabul edildiğini ortaya çıkarır. Halbuki iman, hem iradenin, hem duygunun, hem bireyselliğin karıştığı bir konu olduğundan, nihayetinde kişinin tercihinin bir sonucudur. Katı akılcıların hatası, kendi düşüncelerini aklın ve bilimin zorunlu sonucu olarak görmeleridir. Oysa iman salt duygunun, duyumun, fiziğin, zihnin ve bilimin konusu değildir. Akıl her şeyi hissetmeyebilirken bazen duygular aklın görmediği şeyi hissedebilir. İmanda asıl olan kişinin objektif kanıttan ziyade kendisi için yeterli delil görmesidir. Çünkü iman sübjektiflik içerir, bireyseldir. Delilini, aklını, duygusunu, duyumunu, kısaca kendisini işin içine katar. Bu nedenle bir kimse için rasyonel görünen bir durum, bir başkası için irrasyonel olabilir. Zira iman aynı zamanda ruh halini, manevi ve içsel bir duyguyu barındırır. Bireyin hisleri, korkuları, ümitleri etkilidir. İman-akıl ilişkisinde diğer bir hata da katı akılcıların imanı aklın konusu yaparken Tanrı'yı da akla tabi kılmalarıdır. Halbuki akla mutlak otorite verip Tanrı da dahil tüm inançları aklın onayına bağlı kılmak doğru değildir. Çünkü aklen izah edilemeyen veya tam olarak anlaşılamayan her konu akla aykırı değildir. Bazı konular akla aykırı olmadan aklı aşabilir. Örneğin, Tanrı'nın mahiyeti akılla kolay izah edilebilecek bir konu değildir. Fakat bu durum, konunun akla aykırı olduğunu değil, aklın sınırlı olmasından dolayı onu aştığını gösterir. Önemli hatalardan birisi de bir şeyin bilimsel verilere aykırı olmasının onun akla da aykırı olacağının düşünülmesidir. Yani bilim ve aklı aynı şey olarak görmektir. Oysa bilim kendine has yöntemleri olan bir disiplindir. Genellikle tekrar edilebilen, deneye ve gözleme konu olan olayları ele alıp değerlendirir. İmanın deney ve gözleme konu olmaması onun doğru olmadığından ziyade yöntemsel açıdan bilimin konusu olmadığını gösterir. Fakat bir şey, deney ve gözleme konu olmasa da aklen doğru olabilir. Örneğin aklın bizatihi kendisi deney ve gözlemin konusu değildir. Bu durumda aklın olmadığını mı söyleyeceğiz? Bu nedenle imanın bilimsel anlamda herkesin kabul edebileceği şekilde ispat edilmese de aklen mümkün olduğu, hatta daha makul olduğu gösterilebilir. Öyleyse aklın doğrularıyla bilimsel doğruları karıştırmamak gerekir. Salt bilginin konusu olarak imanı kanıtlamaya çalışmak, metafizik olan bir konuyu aynı zamanda fiziksel bir konu haline getirmek demektir. Oysa her konu kendi bağlamında ele alınıp değerlendirilirse doğru sonuca ulaşılır. İman, doğası gereği bilimsel değil, akli bir gerçekliktir. Bu akli gerçeklik, bütün delillerin incelenip, bireyin iç dünyasında oluşan kararını iradeye dönüştürmesi sonucunda imanı oluşturur. Çünkü insan, logos ve mitos boyutu olan bir varlıktır. Katı akılcılık onu salt, logos boyutuyla ele alırken, katı imancılık mitos boyutuyla değerlendirmektedir. Oysa logosun mitosu bastırmaya kalkması, insanın bu boyutunun göz ardı edilmesi, onun logos-mitos bütünlüğü olduğunun görülememesine, duygudan yoksun bir makine haline getirilmesine sebep olur. Salt akılla temellendirilen aydınlanma düşüncesinin katı akılcı din anlayışı önce statikleşip sonra yok olmaya yüz tutarken buna karşın akıldan yoksun olan katı imancılık geçmişte olduğu gibi modern dönemde de dinin yozlaşmasına, hurafelerin yaygınlaşmasına, istismar edilir bir alana dönüşmesine neden olmuştur. Akıl-iman ilişkisinde en önemli hatalardan birisi budur. Çünkü dini salt akılla ispatlanan durum veya salt akılla kanıtlandığında kabul edilecek olgu olarak görmek, onu donuklaştırırken imancılıkta olduğu gibi tamamen akıldan yoksun bırakmak da onu yok olmaya mahkum eder. O halde imanın ne fideistlerin ileri sürdüğü gibi irrasyonel bir alanda aklın karşısında yer alan bir durum, ne de salt aklın bilimin açıkladığı yerde olma zorunluluğu vardır. Çünkü iman, insanın bütün boyutlarını içine alan iradeye dayalı kalp işidir. Onun akılla ilgili boyutunun olması, imanı geometrik bir problem gibi ele almayı, doğruluğunu gözlem ve deneyle kanıtlamayı gerektirmez. Zira her hakikat salt aklın konusu olamaz. İman, akla uygun fakat onu aşan bir gerçekliktir. Bir şeyin makul, rasyonel görünmesinin onun kesin olarak deneyde olduğu gibi ispat edildiği anlamına geldiğini düşünmek yanlıştır. Zira bir şeyin ispat edilmesiyle o şeyin rasyonel olması farklıdır. Ne akıl lehine iman ne de iman lehine akıl reddedilmelidir. Leibniz'in dediği gibi, akıl da tıpkı iman gibi Tanrı'nın bir hediyesi olduğuna göre akılla imanın savaş halinde olduğunu söylemek, Tanrı'yı kendi kendisiyle savaştırmak demektir. Bu durumda iman-akıl ilişkisinde iman ve akıl birlikte ele alınmalı, birbirini tamamlayan unsurlar olarak görülmeli, imanın akla karşıt değil, aklı aşan unsurları içerdiği unutulmamalıdır. Zira iman ne salt entelektüel bir onay ne de salt güven ve teslimiyettir. Diğer yandan, İslam düşüncesinde onun akıl ve mantık dini olduğu söylenirken kastedilen şey, İbrahim Kalın'ın ifadeleriyle, İslam dininin beşeri akla indirgenebileceği değildir. Böyle bir iddia imanı, deneysel bir ifade veya mantıksal bir önermeye dönüştürmek anlamına gelir. İmanın tanım gereği çıkarımsal aklın ötesine geçen bir boyuta sahip olması gerekir. Aksi halde vahye peygambere ihtiyaç kalmazdı. Ancak çıkarımsal aklın ötesinde olmak, akla muhalif olmak anlamına gelmez. Bu daha ziyade beşeri aklın bilişsel kabiliyetini aşan akıl üstü olmak anlamına gelir. Akıl üstü olmak, akıl dışı veya karşıtı bir şey değildir. Zira akıl, kendi sınırlarının üstünde bir gerçekliğin olduğunu kabul edebilir. Böyle bir kabul mantıksız değildir. Zira bu kabul, cehalet, bilinemezcilik veya kör bir inancı değil, çıkarımsal aklın kendi sınırlarını teslim etmesi anlamına gelir. Din-bilim ilişkisi. Din-bilim ilişkisi özellikle aydınlanma felsefesinden sonra düşünce tarihinin en önemli konularından birisi olmuştur. Filozof veya teolog, hemen hemen her düşünür, konuyla yakından ilgilenmiş, zaman zaman din ve bilimin birbiriyle çeliştiğini, dolayısıyla bilimin verilerinin mutlak kabul edilmesi gerektiğini, buna karşın din açısından ise dini bilginin mutlak olarak kabul edilmesini, bu bilgiyle çeliştiği oranda bilimsel bilginin yanlış olduğunu öne süren yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, din ve bilimin hakikati sunan iki farklı bakış açısı olduğundan hareketle birbirleriyle çelişmediğini, bilakis aynı hakikati farklı yöntemlerle sunduğunu ifade eden düşünceler de ileri sürülmüştür. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren teknolojinin gelişmesi, bilimsel alandaki hızlı değişimler, elde edilen yeni bilgi ve bulgular, dinin veya yorumlarının daha önce ortaya koymuş olduğu kozmogonik bilgilerle uyuşmaması, çelişmesi sonucunda din-bilim arasındaki ilişki yeniden gündeme gelmiştir. Bilhassa A.D. White ve J.V. Draper ile 19. yüzyıldan itibaren din-bilim ilişkisi tartışılan en önemli konulardan birisi olmuştur. Aslında din ve bilimin her ikisi de birey tarafından evreni anlamada kullanılan kozmik alemle ilgili olarak bilgi elde edilen kaynaklardır. Her iki kaynağında yöntem ve metotları farklı olabilir. Bilimin temel amacı bireyin karşısında bir muamma olarak duran evreni açıklamaktır. Din ise değerler alanı sunmasına rağmen ikincil bir amaç olarak evreni açıklayıcı kozmogonik bilgilere de yer verir. Özellikle Kitab-ı Mukaddes'te evrenin varoluşuyla ilgili olarak birçok kozmolojik bilgi vardır. Bu nedenle konu daha çok Batı Hristiyan düşüncesinde tartışılmıştır. Bu yönüyle aslında din-bilim ilişkisi temelde Hristiyanlık ile modern bilim arasındaki ilişkiler üzerine odaklanmıştır. Tartışma daha çok Ian Barbour tarafından yapılan çatışma, ayrışma, bağımsızlık, entegrasyon ve diyalog biçimindeki dörtlü tasnif şeklinde ele alınıp değerlendirilse de en temelde din-bilim ilişkisinde üç yaklaşım söz konusudur. Çatışma, ayrışma ve uzlaşma. A. Çatışma. Düşünce tarihinde din-bilim ilişkisi konusunda tartışılan en temel yaklaşım, her ikisinin de ortaya koymuş oldukları bilgilerin birbiriyle çatıştığı tezidir. Özellikle evrenin varoluş biçimi ve zamanı gibi konularda dinsel bilginin temel dayanağı olan kutsal metinler ile modern dünyada bilhassa fizik biliminden elde edilen bilgilerin uyuşmaması din-bilim ilişkisindeki temel çatışma örnekleridir. Örneğin varoluşla ilgili olarak bilim, onun milyarlarca yıl önce oluştuğunu ifade ederken, kutsal kitaplardan hareketle birçok teolog, insanlığın birkaç bin yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade etmektedir. Aslında bu konuda çatışma, din ve bilimden ziyade dini bilgiyi yorumlayan veya kutsal metinleri literal okuyanların ortaya koydukları teoloji, kelam öğretileriyle bilimi mutlaklaştıran bilimsel materyalizm, naturalizm, materyalist metafizik ve mantıksal pozitivizm arasındadır. Bilimsel materyalizm, bilgiyi elde etmenin tek güvenilir yolunun bilimdeki deneysel yöntem olduğunu öne sürer ve fiziksel nesnenin alemin temeli olan mutlak gerçeklik olduğu şeklinde metafizik bir varsayımda bulunur. Mantıksal pozitivistler ise sadece deneysel tecrübeyle doğrulanabilir veya yanlışlanabilir olan önermelerin anlamlı olduğu şeklinde aşırı epistemik çizgi takip eder. Her iki bakış açısının yanlışlığını şu örnekler açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Hristiyan bilgini Lightfoot 1640 yılında kutsal kitabı ayrıntılı incelediğini söyleyerek şu sonuca vardığını ilan etmiştir. Yer ile gök, merkez ve çevresi hep birlikte ve aynı anda, hatta bulutlar suyla dolu olarak yaratıldı. Bunlar olup bittikten sonra insan, Teslis tarafından M.Ö. 23 Ekim 4004'te sabah saat 9'da pazar gününde yaratıldı. Yine James Usher kendi hesaplamalarıyla Adem ve Havva'nın cennetten kovulma tarihini M.Ö. 10 Kasım 4004 olarak ifade etmiş. Hatta bununla da yetinmeyip her ikisinin cennette kalma sürelerini 17 gün olarak belirlediğini, Nuh'un gemisinin ise M.Ö. 5 Mayıs 1941'de Ağrı Dağı'na çarşamba günü oturmuş olduğunu ifade etmiştir. Oysa daha Usher'in ölümünün üzerinden 200 yıl geçmeden Mısır harikaları bulunmuş, onun belirtmiş olduğu bu tarihlerde Nil'in kıyısında güçlü bir devletin olduğu, sofistike yazı türü kullanıldığı keşfedilmiştir. Bu durum bize kutsal kitabın öğretilerinden hareketle dönemin bilimsel verileriyle şekillendirilen kozmoloji teolojisi oluşturmanın ne tür bir yanılgı olduğunu açıkça göstermektedir. Üstelik kendi yorumunuzla oluşturulan bu görüşü kutsal kitaptan hareketle Tanrı'nın düşüncesi olarak sunduğunuzda çatışma kaçınılmaz olacaktır. Çünkü onlar varoluşla ilgili olarak kutsal kitaptan tarihler çıkarırken bilim bugünkü haliyle evrenin yaklaşık 13,5-14 dünyamızın ise 4,5 milyar yıl önce meydana geldiğini varsaymaktadır. Kaldı ki 4,5 milyar yaşı olan şu anki verilerle ortaya çıkarılan bir durumdur ve mutlak kesinlik ifade etmez. Diğer yandan Orta Çağ'da dünyanın merkez, diğer gezegenlerin onun etrafında döndüğü tezinin bilimsel anlamda mutlak teori olarak kabul edilip her yeni teorinin buna uygun olup olmadığı üzerinden değerlendirilmesi, uygun olmayan düşüncelerin reddedilmesi, hatta ileri sürenlerin Bruno ve Galileo örneğinde olduğu gibi yargılanması çatışmanın diğer kanadını oluşturmaktadır. Bu durumda din-bilim arasında var olduğu söylenen çatışma, ilk olarak dini öğretilerin literal okumalarından oluşturulan bilimsel yorumlarla bilimin verilerini mutlak görüp onu ideolojikleştirenlerin görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Halbuki dinin asıl amacı evrenin başlangıcı, sonu, ezeli olup olmadığı, güneşin mi dünyanın mı merkez olduğu gibi fizik bilimini ilgilendiren alanlarda bilgi vermek değildir. İnsanın dikkatini evrene çekerek Tanrı'nın kudret ve ihtişamına vurgu yapmaktır. Evrenin yaratılışı, düzenliliği, estetik görünümüyle ilgili bilgi veren ayetlerden hemen sonra Tanrı'nın bunların nedenini, var edenini sorgulaması veya buraya yönelik vurgu yapması, varoluşa yönelik kozmogonik verilerin temel amacının kendisinin kudret ve varlığına yönelik olduğunu göstermektir. Örneğin Kur'an, yeryüzüyle ilgili olarak onun bir döşek gibi uzatılmasından bahseder. Gökyüzünü ise sütunsuz tavana benzetir. Bu ayetlerin asıl gayesi kozmolojik bilgi vermek değil. Tanrı'nın yaratıcı kudretine vurgu yaparak insanları düşünmeye sevk etmek ve sonuçta imana götürmektir. Burada asıl amaç unutulup ayetler literal anlamıyla ele alınırsa Aydın'ın da ifade ettiği gibi döşek, uzatma, yayma, taban gibi kelimelerden hareketle dünyanın gök tavanlı düz bir yüzey olduğu sonucu çıkacaktır. Bu şekilde yapıldığında dini açıklama, bilimsel bir açıklamaya dönüştürülmüş olacaktır. Bu ise kutsal metinleri doğru bir okuma metodu değildir. Onların birincil amacı bilimsel değil, dinsel açıklamadır. Bu anlamda özellikle Batı Hristiyan düşüncesinde din-bilim çatışmasının ortaya çıkmasının temel nedeni Kitab-ı Mukaddes'in pasajlarının literal okunmasıdır. Tevrat'ın yaratılış bölümü bunun en iyi örneklerindendir. Kaldı ki Kitab-ı Mukaddes, Tanrı tarafından gönderilen vahyin doğrudan kayda geçirilmiş hali değildir. Hazreti Musa ve İsa'ya muhatap olan havarilerin onlardan alıp yazmış oldukları kitaplardır. İncil ise tamamen vahyin yorumudur. Zira İsa Hristiyanlığa göre aynı zamanda vahyin kendisidir. Bu nedenle dini metinlerin muhatap olduğu kitlenin entelektüel yapısından, gelişmişlik düzeyinden tamamen ayrı okunması, onların yaşadıkları dönemin bilimsel olaylarından bağımsız olması düşünülemez. Geçmişte olduğu gibi günümüzde dahi kutsal kitaplardan örtük veya mucizevi bir şekilde bilimsel bilgilerin çıkarılmaya çalışılması, hatta bu durumun kutsal kitapların doğruluğunun veya akıllı, mutlak bir varlığa dayandırıldığının delili olarak öne sürülmesi, din-bilim çatışmasının önemli nedenlerindendir. Din-bilim ilişkisinde çatışmanın diğer ayağını oluşturan bilimin yanlışı ise, kendisini her şeyde mutlak otorite olarak görmesidir. Oysa Karl Popper'ın dediği gibi, bilim tarihi yanlışlanmış bilimsel teorilerden oluşur. Çünkü bilim dediğimiz şey, olmuş bitmiş bir şey değildir. Her yeni gün, her yeni yüzyıl, bilim alanında yeni çığırlar açmıştır. Bilimin mutlak, değişmez, sabit bir süreç olduğunu düşünmek büyük bir yanılgıdır. Bunun en büyük örneklerinden birisi Galileo'nun yaşadıklarıdır. Bilindiği gibi Galileo dönemine kadar hem din hem de bilim açısından kabul edilen teori güneş ve gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğü şeklindeydi. Bilimin mutlak verisi olarak görülen bu düşünce kilise tarafından din adına mutlak inanılması gereken bir ilke haline getirildi. Halbuki eldeki verilerden hareketle oluşturulan bilimsel bilgiyi ve bu bilginin doğası gereği yanlışlanabilirliğini göz ardı etmek doğru değildir. Üstelik din adamının doğası gereği yanlışlanabilir olan bilimsel bilgiyi dinsel bilgi haline dönüştürüp bunu da çağlar üstü mutlak bir bilgi olarak kabul etmesi, sonraki dönemde ortaya çıkan bilgi ve bulgularla bu mutlaklaştırdığı yorumun çelişmesini kaçınılmaz kılacaktır. Nihayetinde öyle de olmuştur. Temelde Aristoteles düşüncesine dayanan güneş ve gezegenlerin yerin çevresinde döndüğü düşüncesi, Kopernik ve Galileo ile tam tersine dönmüştür. Bu kez bilimsel olarak kabul edilen düşünce, güneşin merkezde, dünyanın onun etrafında döndüğü şeklindedir. Din, kilise, Galileo'nun bu düşüncesini kendisine bir meydan okuma olarak görmüş ve bilindiği gibi Galileo Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanmıştır. Oysa kozmolojiye dair her yeni bilgi veya bulgunun tanrı, alem, metafizik, teoloji düşüncelerini etkilemesi doğal bir durumdur. Örneğin Kopernik öncesi kozmolojinin tanrı tasavvuru ile sonraki tanrı tasavvuru genel hatlarıyla birbirinden farklıdır. Benzer şekilde 1922 yılında Alexander Friedman tarafından ortaya atılan Big Bang teorisi, özellikle teistik dinler açısından tanrı-alem ilişkisi konusunda yeni yaklaşımları getirmiş, yeni metafizik düşüncelere imkan sağlamıştır. Bu anlamda meydana gelen gelişmeler, bir yandan bilim ve dinin çatışmasına zemin aralarken, diğer yandan birbirlerini destekleyen teorilerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Ancak din, kilise, kendi dönemine kadar oluşan bilimsel bilgiyi mutlaklaştırıp, bu bilgiyi dinsel bilgiyle eşdeğer gördüğünde ve ortaya çıkan yeni bilimsel bilgi bir öncekiyle örtüşmediğinde din-bilim çatışması kaçınılmaz hale gelmiştir. Oysa bilim, değişime, yanlışlamaya açık olan bir uğraşken din daha çok değerler alanı ile ilgilenir. Örneğin düşünce tarihinde yaklaşık 200 yıl hakim olmuş olan Newton fiziğinin yerini sonraki dönemde Einstein fiziği almıştır. Bir sonraki dönemde başka bir fizik teorisi ortaya çıkabilir. Dolayısıyla dinlerin kutsal metinlerinde yer alan ayetlerden hareketle onların spesifik bilimsel bir keşfi ima ettiğini ileri sürmek doğru bir yaklaşım değildir. Onun yerine Tanrı'nın yaratmış olduğu alemdeki düzenin ve ihtişamın bir düzenleyiciye veya akıllı tasarımcıya işaret ettiğini ileri sürmek daha makul olur. Bu durumda din-bilim arasında bir çatışmadan kaçınmak için yapılması gereken dini, bilimin özelliklerini ve işlevlerini de kapsayacak biçimde anlamak ve yorumlamaktır. Diğer taraftan bilimi de dinin özelliklerini ve işlevlerini de karşılayacak biçimde anlamamak, yani bunları işlev ve alanları açısından birbirine karıştırmamak, hatta birini diğerine irca edip yek diğerini yeneni egemen epistemolojik güç kılmamaktır. Din ve bilime yönelik bir yaklaşım tarzı aralarındaki çatışmayı ortadan kaldıracak, ilk başta söylediğimiz gibi insanı daha fazla aydınlatacaktır. Her ikisi de iki düşman değil, aynı hedefe yolculuk yapan yoldaş olacaktır. O halde dinden bilimsel bilgiler çıkarmak, onu bilim adına konuşturmak, tıpkı bilimi din adına konuşturmak kadar hatalıdır. Çünkü bilimsel teoriler mutlak, kesin değil. Doğası gereği yanlışlanabilir teorilerdir. Sürekli değişen hipotezlerin ortaya çıkması bunu göstermektedir. Bu nedenle dini bilimin, bilimi de dinin konusu haline getirmek, bu çatışma dinamiğinin nedenidir. Din, salt bilimin konusuna, bilim de dine indirgendiğinde çatışma kaçınılmaz olur. Bu ilişkide bilimin yaptığı modern fizikten elde edilen verileri bilimsel bir aşama görülmekten ziyade ideolojik yaklaşımla sürekli dinin temel verilerini yatsıma anlamında yorumlaması, ulaşılan bulguları, sonuçları bu bakış açısıyla değerlendirmesidir. Din-bilim ilişkisinde çatışmanın nedenlerinden birisi de her ikisinin de kullanmış oldukları yöntem, metot ve bilgi verdikleri temel alanın farklı olmasına dayanmaktadır. Bilindiği gibi bilimsel bilginin en temel özelliği olgu ve gözleme dayanması, doğrulanabilir ve yanlışlanabilir olmasıdır. Bilim, nesnel, genel ve tekrarlanabilir verileri açıklamaya çalışır. Din ise değerler alanı ile ilgilidir ve evrendeki güzelliğin kaynağını, bu güzelliğin insanın iç dünyasındaki tecrübelerini araştırır. Bilimde otoritenin temeli mantıksal tutarlılık ve deneysel yeterliliktir. Dinde ise mutlak otorite, Tanrı ve onun gönderdiği kabul edilen vahidir. Bilimden elde edilen bilgiler deneysel olarak yorumlanabilir ve bu bilgilerle nicelik varsayımlarda bulunabilir. Tanrı ise bilimin araştırdığı fiziki alemin dışında aşkın bir varlıktır. Bu açıdan Tanrı sembolik ve analojik dil kullanır. Dinler, özellikle teistik dinler veya kitabi dinlerin temel kaynağı kutsal metinlerdir. Ve bu metinler tabiatüstü, alimi ve kadiri mutlak bir varlığa atıfla değerlendirilir. Bilimin temel dayanağı içerisinde bulunduğumuz fiziki alemdir ve daha çok tabiatı anlamaya çalışan ilk doğa filozoflarına veya daha genel anlamıyla antik Yunan düşüncesine dayanır. Din ve bilimin farklı yöntem ve metotları kullandığı için farklı bilgiler elde etmeleri aslında çatışmanın nedeni olarak değil, evren ve varoluş hakkında bilgi elde etmeye çalışan insanların bu konularda daha fazla aydınlatan iki farklı yol olarak değerlendirilebilir. Bu yönüyle ele alındığında her ikisi de evreni anlamada birbirlerinin eksiklerini tamamlayacak, birbirlerine yol gösterecektir. Burada yapılması gereken şey, hakikati elde etmede bilimsel bilgi ile dini bilgiyi tek başına mutlak veri olarak almamaktır. Zaten çatışma da her ikisinin ortaya koymuş oldukları kozmolojik bilgilerin yine her iki taraf açısından mutlak, değişmez, tek hakikat olarak görülmesi noktasında başlamaktadır. Din-bilim ilişkisinde çatışmayı savunanlar açısından en önemli konulardan birisi de varoluşa yönelik dinlerin yaratma doktriniyle Darwin tarafından ortaya konulan evrim teorisidir. Evrim teorisi tarafından öne sürülen doğal seçilim yoluyla canlıların meydana gelmesi, tabiatın dışındaki herhangi bir tasarımcıyı gerektirmemektedir. Bu ise dinlerin Tanrı'nın varlığına yönelik en temel delilleri olan her şeyi düzenleyen, var eden Tanrı düşüncesini zayıflatmıştır. Çünkü Tanrı'nın varlığına yönelik klasik delillerin hemen hemen tamamı ilk neden ve tasarımcı düşüncesine dayanmaktadır. Peki, evrim düşüncesi temelinde ortaya çıkan din-bilim çatışması hakkında ne söyleyebiliriz? Konuyu üç açıdan ele alabiliriz. Birincisi, evrim karşısında yoktan yaratma doktrininin daha bilimsel olduğunu ileri sürerek doğrudan bu teorinin yanlış olduğu ortaya konulabilir. Özellikle büyük patlama teorisiyle birlikte bu tür açıklamalar ivme kazansa da evrim teorisinde olduğu gibi yoktan yaratma doktrini günümüzde henüz bilimsel olarak açıklanamamıştır. İkincisi, doğada evrimsel sürecin olduğunu kabul etmekle birlikte bunun doğrudan doğruya salt mekanik süreç olmadığını ileri sürmektir. Buna göre tabiatta olan şeyleri sadece doğal seçilimle izah etmek yetersizdir. Çünkü özellikle bazı alan ve noktalarda zeki bir tasarımcının devreye girdiğini kabul etmek daha makul görünmektedir. Zira canlılar öyle ince bir ayar ile tasarımlanmıştır ki Darwin'in iddia ettiği gibi doğal seçilimle meydana gelmesi imkansız denilecek bir orana sahiptir. Dembski, Berlinski, Behe gibi düşünürler evrende hayatın bazı özelliklerinin karmaşıklığından dolayı evrim süreci için verilebilecek azami derecede geniş zaman aralığı verilse bile bunların tabii seçilim yoluyla ortaya çıkmasını oldukça ihtimal dışı görür. Örneğin kan pıhtılaşması mekanizmasına bakarak her birinin 3 alt parçası olup 4 alana ayrılan ilgili 10 bin genin hizalanmasını elde etme ihtimali Behe 30 binde 4 olarak hesaplar ki bunun tabii seçilimle olması neredeyse imkansızdır. Evrim teorisi kaynaklı din-bilim çatışmasında üçüncü bir açıklama yöntemi de bu teorinin dinlerin yaratılış doktrinine ters olmadığıdır. Buna göre belirli organizmaların, yapıların ayrıntılarına girmeksizin evrim süreci de dahil olmak üzere her şey Tanrı tarafından düzenlenmiş olabilir. Öyleyse evrende belirli bir evrim söz konusudur. Ancak bu evrimleşme sürecini yöneten de, kurallarını belirleyen de yine Tanrı'nın kendisidir. Buna göre evrim, mekaniksel açıklamalarla, teolojik açıklamaların temelini oluşturan akıllı bir tasarımcı düşüncesi çelişir değildir. Örneğin ayakkabı üretmek için makina tasarlayan bir kimseyi düşünelim. Makinanın ayakkabı üretimiyle ilgili olarak iki tür açıklama yapabiliriz. Birinci açıklama, ayakkabıların mekanik bir şekilde meydana geldiğidir. Çünkü makine belli bir ürünü imal etmek üzere programlanmıştır. İkinci açıklama ise, makinayı tasarlayana referansla daha kapsamlı bir izah tarzı olabilir. O halde varoluşu evrimle izah etme, makinanın mekanik bir şekilde ayakkabı imalat etmesi gibi dar bir açıklama tarzıdır. Ancak bu izah şekli yanlış değildir. Fakat daha kapsamlı ve doğru olanı ise bu mekanik imalat sürecini makineyi tasarlayana referansla izah etmektir. Din-bilim çatışmasında evrim temelli itirazlarda unutulan şey, evrim teorisinin ortaya çıkış amacının bizatihi varoluşu anlamaya yönelik bilimsel bir çaba olup, Tanrı'yı saf dışı etme gayreti içermediğidir. Öyle ki teoriyi ortaya koyan Darwin'in bile böyle bir amacı yoktur. Onun yapmak istediği şey, türlerin nasıl meydana geldiğini dönemindeki bilimsel bilgiler doğrultusunda açıklamaya çalışmaktır. Çatışma, bilimi ideolojikleştirenlerin Darwin'in bilimsel bir çaba olarak türlerin nasıl meydana geldiğini anlamaya yönelik açıklama gayretini Tanrı karşıtlığına evirip, yaratma teolojisi üzerinden dinsel bilgilerin yanlışlığını ileri sürmelerinden kaynaklanmaktadır. Evrim, türlerin nasıl meydana geldiğini tabiat ötesi varlığa başvurmadan anlatmaya çalışan bilimsel bir teoridir. Tabiat ötesi varlığa başvurmadan açıklama yapmak, bilimin yönteminin gereğidir. Öyleyse, genetikçi Ayala'nın da dediği gibi, evrimle dini inançların çelişmesi zorunlu değildir. Buradan, evrimin doğru olduğunu değil, bu teorinin Tanrı inancının, kutsal kitapların varoluş teorisinin çelişiği olmadığını kastediyorum. Çünkü bilim ve din, doğru anlaşıldığında çelişen bir durum söz konusu olmaz. Her ikisi de dünyaya açılan farklı pencerelerdir. Her ne kadar pencereler aynı dünyaya açılsa da farklı yönlerden bakar. Bilim, varoluşun nasıl meydana geldiğini, nasıl hareket ettiğini, maddenin ve evrenin bileşimini, organizmaların kökenini ve uyum sağlamaları gibi doğal dünyayı açıklayan süreçlere odaklanır. Din ise, dünyanın ve yaşamın amacı, insanın yaratıcıyla kurması gereken doğru ilişkinin nasıl oluşturulacağıyla, onların yaşamlarına ilham veren yasalarla ilgilenir. Görünüşte ortaya çıkan çelişkiler, her ikisinin de kendi alanlarını aşıp, diğerinin alanına tecavüz ettiğinde meydana gelmektedir. Evrim temelli din-bilim çatışmasından kaçınmak için yapılacak şey, insanın yaratılışı konusunun bilimsel anlamda nasıllığı öncelikle bilimin, özelde ise biyoloji ve ilgili alanların konusu olduğunun anlaşılmasıdır. Din açısından niteliği nasıl olursa olsun, var olan her şeyin kaynağı Tanrı'dır. Bu sürecin nasıl işlediği insanın kendi çabasıyla elde edeceği bilimsel araştırmalarla ortaya koyulacaktır. Kutsal kitaptan yaratılışla ilgili bugünkü anlamda DNA, RNA, hücre üzerinden anlatılan bir teori belirlemek doğru değildir. Bu anlamda dinin öğretileri üzerinden yaşamın nasıl başladığına dair bilimsel teoriler sunmak çatışmaya neden olmaktadır. Tanrı, modern terminolojinin bilim dili olan kavramlarla yaratılış sürecini açıklamaz. Evrimin veya yaratma teolojisinin bilimsel anlamda doğru olup olmadığına karar verecek olan bu düşünceyi ileri süren tez, bilimsel bir teori olduğuna göre yine bilimin kendisidir. Ancak inanç açısından bakarsak durum tamamen farklıdır. Bu anlamda kutsal kitaplarda anlatılan yaratılış teolojisi inancın alanıdır. Yanlış olan metafizik alanın konusu olan bu durumu bilimin, biyolojinin alanına indirgemektir. Din açısından söylenebilecek şey, her şeyde olduğu gibi insanın da Tanrı tarafından yaratıldığıdır. Bu yaratılışın nasıl olduğu bilimsel anlamda biyoloji gibi alanların dinsel öğreti anlamında tefsir uzmanlarının konusudur. Her iki alanın kullanmış olduğu yöntem ve metotların farklı olduğu düşünüldüğünde, görünüşte çelişir düşüncelerin ortaya çıkması doğal bir durumdur. Burada en doğru yaklaşım, ne bilim adamlarının ne de tefsir uzmanlarının yorumlarının mutlak olduğunu kabul etmektir. Mutlak olan Tanrı'nın bilgisidir. Çatışma, bilim alanında ortaya koyulan teoriyi dinin yaratılış teolojisini yanlışlayacak, dinin yaratılış teolojisini de bilimsel bir teoriyi çürütecek biçimde sunmaktan kaynaklanmaktadır. Halbuki bilim adamının düşüncesi mutlak değildir. Çünkü bilimsel yöntemler sürekli değişmekte, her gün yeni teoriler bir öncekini yanılsayabilmektedir. Buna karşın kutsal kitap yorumlayıcısı olarak tefsir uzmanının görüşü de mutlak değildir. Çünkü o, kutsal kitapla ilgili elde etmiş olduğu tüm bilgileri dönemin entelektüel bilgi alanıyla birlikte değerlendirip kendi anladığını bize sunmaktadır. O halde din adamı açısından din-bilim çatışmasını önlemenin yolu, bilimsel teorileri kendi alanının konusu olarak görüp doğruluk ve yanlışlığının değerlendirilmesini yine o alana, alanın uzmanlarına bırakmaktır. Diğer yandan çatışmanın diğer kanadını oluşturan bilim adamının yapacağı şey ise benzer şekilde bilimsel alanda ortaya çıkan sonuçları bağlamından koparıp doğasına aykırı bir biçimde metafizik alana uygulamaktan vazgeçmektir. Çünkü din-bilim ilişkisinde çatışma, bilimin kendine has yöntemleriyle fiziki alemden çıkarılan teorileri metafizik alandan, metafizik alanın inanca dayalı teolojisini de fiziki alemden çıkarılan teorilerle yanlışlamaya, doğrulamaya çalışmaktan kaynaklanmaktadır. B. Ayrışma. Din-bilim ilişkisinde din ve bilimin kategorik olarak ayrı alanlar olduğunu ileri sürenlere göre her ikisinin de hem kullandığı yöntem ve metot hem de alanları farklıdır. Bilim fizik, din ise daha çok metafizik alemin konusunu oluşturur. Dolayısıyla her ikisi ne düşman ne de yoldaştır. İkisi de gerçekliğin farklı yönlerini yansıtır ve bireyin yaşamında ayrı işlev görür. Farklı soruları yanıtlamaya çalışır. Din niçin, bilim nasıl sorusunu cevaplamaya çalışır. Dinin alanı değerler alanıdır ve nihai anlam konularıyla uğraşır. Bilim ise evrendeki nesnelerin nasıl oluştuğu, nasıl hareket ettiği, nesnel olgularla nasıl ilişki kurduğunu inceler. Öyleyse her ikisi de birbiriyle çatışmaz. Barbour'un ifadeleriyle birbirlerini dışlamadan evrene ilişkin tamamlayıcı bilgiler sunar. Örneğin Kierkegaard, dini bilginin derin bir biçimde kişisel ve öznel olduğunu vurgularken, bilimsel bilginin nesnel olduğunu öne sürmüştür. Bilimin konusu maddi şeyler ve fonksiyonlarıdır. Oysa dinin konusu kişisel ve ahlaki gerçekliklerdir. Benzer şekilde Neo-Ortodoksi'nin ünlü temsilcisi Protestan teolog Karl Barth da teoloji ve bilimin temelden farklı konularla ilgilendiğini öne sürmüştür. Ona göre teoloji ve bilimin yöntemleri tamamen farklıdır. Aşkın olan Tanrı bize yalnız kendisini açması ile bilinebilir. Dinin amacı insanı Tanrı ile kişisel karşılaşmaya getirmektir. Oysa bilimsel bilgi deneysel dünyadaki düzeni anlamaya çalışır. Peki gerçekten din ve bilim hakikati elde etmede tamamen ayrı alanlar mıdır? Bu durum biraz da bizim hakikatin, gerçeğin tek olup olmadığına yönelik inancımızla ilgilidir. Şayet hakikat tekse ve her ikisi de hakikati arıyorsa birbirlerinden tamamen ayrı olmaları düşünülemez. Mutlaka bir yerde karşılaşacaklardır. Çünkü din ve bilim aynı hakikati araştırmada farklı yöntemleri kullanan açıklama tarzlarıdır. Birbirlerini tamamlarlar. Bu nedenle onların birbirlerinden tamamen bağımsız iki disiplin oldukları düşünülemez. Bu biraz da bilimle uğraşanların, dinin, kilisenin hakim olduğu dönemlerde bilim adına daha rahat çalışmaları için öne sürülmüş bir yaklaşımdır. Diğer taraftan bu düşünce, aynı zamanda rasyonaliteden uzak bir din tasavvuru ortaya koyan din adamının da işine yaramıştır. Din ve bilim arasında ayrışma, bağımsızlık olduğunu ileri sürmek her iki tarafı da rahatlatmıştır. Oysa dinin bir yaşam tarzı olduğu öne sürülse de unutulmamalıdır ki aynı zamanda hakikate, varoluşa yönelik bir takım inanç önermeleri de sunar. Bu önermelerin rasyonel temele oturtulmaması zamanla yok olmasına neden olacaktır. Bu nedenle bilim gerçeklerle ilgilenir. Din ise inançla ilgilenir gibi sloganik ifadeler doğru değildir. Çünkü bilim evreni araştırırken bilimsel olarak çözülemeyen fakat teolojik bir perspektif ile aydınlatılabilecek felsefi karakterde soru ve problemlerle de karşılaşır. Aynı şekilde dinin evren hakkında gerçekçi bir iddiada bulunmadığı da son derece yanlıştır. Dinler, evrenin, insanlığın kökeni ve doğası hakkında farklı iddialarda bulunur. Bu yüzden bilim ve din bazen kesişebilir, bazen uyuşabilir, bazen de çelişebilir. Ancak tüm bunların hiçbirisi olmadan tamamen ayrı, bağımsız oldukları söylemi doğru değildir. Dawkins'in de belirttiği gibi, bakire bir kadından dünyaya gelme, İsa'nın dirilişi, ölümden sonraki yaşam gibi konular, yalnızca birer inanç önermeleri değil, aynı zamanda bilimsel nitelikteki önermelerdir. Zira bir babaya sahip olmadan dünyaya gelmenin imkanı, sadece ahlak ve değerler alanını değil, aynı zamanda da bilimi de ilgilendiren bir konudur. Her ne kadar bilim, bugün bunu ispatlayacak teoriye sahip olmasa da soru, yine bilimsel bir sorudur. Dolayısıyla din ve bilimi tamamen birbirinden farklı alanlar görmek doğru bir yaklaşım değildir. C. Uzlaşma. Düşünce tarihinde din-bilim ilişkisinde çatışma, ayrışma, bağımsızlık dışında diğer bir yaklaşımda din ve bilimin iki arkadaş, yoldaş olduğunu ileri süren uzlaşma paradigmasıdır. Buna göre her ikisi arasında tabiatı gereği bir uzlaşı olması gerekir. Çünkü bilimsel bilginin ortaya çıkması akıllı varlığa bağlıdır. Akıl ise Tanrı tarafından insana verilmiştir. Diğer taraftan bilimsel bilginin temelini oluşturan tabiatı yaratan, kurallarını koyan, düzenleyen aynı varlıktır. Teist düşünürler tarafından daha çok savunulan bu yaklaşım açısından din ve bilim temelde birbiriyle çatışmaz. Şayet uyuşmayan bilgi söz konusu ise bu durum din ve bilimden değil, dinin ya doğrudan doğruya literal okunmasından veya tevil gibi açıklamalarından ya da bilimin yanlışlanabilir olduğunun unutulup mutlak bilgi olarak alınmasından kaynaklanmaktadır. Öyleyse din ve bilim doğru bir şekilde ele alınır ve her ikisi de ideolojik çarpıtmalardan temizlenirse çatışma ve ayrışmaları söz konusu olamaz. Çünkü din açısından bakılınca bilim, Tanrı'nın evrene koymuş olduğu düzenli kuralları ortaya çıkarmaktadır. Davies'in ifadesiyle doğa, bireyler için yalnızca şükredilmesi gereken bir nesne değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere ham maddedir. Gözlem ve deney tekniklerine sahip bilimsel yöntemin uygulanabileceği ideal alandır. Bu yönüyle bilimsel çaba veya bilimsel buluş bir anlamda dinsel faaliyettir. Evren hakkında bir araştırmadır. O halde evren hakkında yapılan her türlü bilimsel faaliyet aynı zamanda Tanrı hakkında bir anlama çabasıdır. Bilim açısından baktığımızda ise onun özellikle fiziki alemle sınırlı olması, metafiziği ilgilendiren sorularda çaresiz kalması, dini bilgilerin kılavuzluğuna ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Özellikle evrenin nasıl değil de niçin var olduğu sorusu metafizik karakterli bir sorudur. Bu nedenle bilim bazen dinsel bilgilerden faydalanır, bazen de bilimsel faaliyet ve buluşların kaynağını dinsel bilgi oluşturur. Öyleyse düşünen, sorgulayan, araştıran, anlamlandırma çabasına giren insanın tüm sorularının karşılığı bilimde bulunmaz. Her ne kadar bilim, daha doğrusu bilimsel materyalizm, kategorik olarak dine şüpheyle baksa da, hakikati bilim ile sınırlamak, bilimin emrettiği bir netice değil, olsa olsa bir ideolojidir. Sorun her şeyin bir otonomluk iddiasında bulunmasıdır. Öyle ki din, bilimin sorgulamasından rahatsız olmakta, bana inanmayan beni anlayamaz demekte, sanat başına buyruk olduğunu ilan etmekte, ahlaka ise küçücük bir faaliyet sahası adeta lütfedip verilmektedir. Bilim ise bunların hepsinin somut bir olguya karşılık gelmediği için anlamsız olduğunu ifade etmektedir. Halbuki her ikisinin de birbirlerine ihtiyaçları vardır. Bilim bazı alanlarda dinsel bilginin kılavuzluğuna ihtiyaç duyarken, din de özellikle inanç önermelerini rasyonel olarak temellendirme konusunda bilime ihtiyaç duyar. Papa II. John Paul'un dediği gibi, aslında bilim, dini kusur ve batıl inançlardan, din ise bilimi çok aşırı hayranlık ve yanlış kabullerden temizler. Öyleyse din ve bilim birbirlerine kendilerinin gelişebileceği geniş alan ve ortamlar sağlamalıdır. Aynı zamanda birbirlerinden yararlanmalıdır. Dinin bilimi dışladığında ortaya çıkabilecek durumun en kötü örneklerinden birisi, Orta Çağ'da bir yerde salgın hastalık çıkınca rahiplerin o bölgedeki tüm insanları kiliseye çağırıp dua seansları düzenlemeleridir. Sonuçta bulaşıcı ve salgın olduğu için duaya gelen birçok Hristiyan iyileşemediği gibi hasta olmayanlar da hastalığa yakalanmıştır. Öyleyse dinin hakim olan güç gibi çalışıp bireyin istek ve arzularını kontrol ederek hakikate, daha özelde ahlaka doğru götürdüğünü unutmayalım. Bu anlamda din bireyi ihya ve inşa eder. Birey ise bilimin gücüyle dünyayı inşa eder. İkisi birlikte olduğu zaman hem birey hem de dünya inşa edilir. Son zamanlarda tartışılan önemli yaklaşımlardan birisi de bilimin İslamileştirilmesi paradigmasıdır. Özellikle son 200 yılda İslam dünyasının yaşamış olduğu eğitim, öğretim sürecindeki fikri durgunluk ve sonuçta düşünsel anlamda bir bunalımın ortaya çıkması Müslüman aydınlarda arayışa neden olmuştur. Bilhassa 1970'li yıllardan itibaren Muhammed Nakıp el-Attas, İraci Faruki gibi düşünürler yaşanılan bu fikri durgunluğun nedenini akli bilgi ile nakli bilginin uzlaşımının terk edilmesinde gördüler. Onlara göre İslam dünyasında yaşanılan düşünce durgunluğunun kaynağı modern batılı sistemlere göre düzenlenmiş eğitim kurumları ile klasik geleneksel İslami yöntemleri kullanan okulların aynı anda farklı yöntemlerle faaliyet göstermeleridir. Bir taraftan modern okullarda İslam'ın evrenselliği ve güncelliği yok edilirken, yani gelenek ile bağı koparılırken, diğer taraftan klasik okullarda aynı durum modernitenin getirilerinin yok edilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Sonuçta güncel sorunlarla hiç ilgisi olmayan fetvalar Müslümanların zihinlerinde tekrar edilip durmaktadır. Buna göre yapılması gereken bilginin İslamileştirilmesidir. Yani modern düşüncenin doğru olan yönlerini sahih dini bilginin verileriyle birleştirip bütünleştirmektir. Bu anlamda bilginin İslamileştirilmesi, birey ve topluma fikri, ameli, eğitim, öğretim, bilgi organizasyonu, yöneten, yönetilen, dünya ahiret alanlarını kuşatan bir medeniyet ve değerler çerçevesi sunmayı hedefleyen çalışmanın kavramsallaştırılması olup, aklın fonksiyonelliğini dışlamadan, vahyin ışığında geliştirilen bir yöntemdir. Akıl, vahyin hedeflediği normları gerçekleştirmede bir araç olduğuna göre, bilginin İslamileştirilmesi, insanlığın ulaştığı maddi ve bilimsel seviyeyi İslamiyet'in normları, idealleri ışığında eleştirel bir süzgeçten geçirerek edinmek demektir. Ancak bilginin İslamileştirilmesiyle İslam düşüncesinin son 400 yıldan önceki dönemde olduğu gibi akıl-vahiy ilişkisine dönülmesi kastediliyorsa bu doğru bir yaklaşımdır. Çünkü vahyi hayata indiren ya da hayatla dinin arasının açılmasını önleyen en önemli şey din, bilim, akıl, vahiy ilişkisinin dengeli kurulmasıdır. Fakat bilimin İslamileştirilmesiyle bilime İslami bir çerçeve çizmekse bu mümkün değildir. Çünkü bilimin dini olmaz. Kullandığı yöntem ve metotlarla elde edebileceği bütün bilgileri elde etmek ister. Bunu yaparken elde etmek istediği bilgi konusunda dinin herhangi bir sınırlamasını kabul etmez. Kaldı ki böyle bir sınırlama da doğru değildir. Şayet böyle bir şey olsaydı bugünkü birçok bilimsel bilgiyi elde edememiş olurduk. Sonuç olarak din-bilim ilişkisi özellikle 18. yüzyıldan itibaren gündeme gelmiş, A.D. White ve J.W. Draper ile tartışılan en önemli konulardan birisi olmuştur. Din ve bilim her ikisi de hakikati arama çabasıdır ve hakikat konusunda bilgi verir. Her ikisinin kullanmış oldukları yöntem ve metotlardan dolayı çatıştığı iddiası doğru değildir. Çatışma daha çok kullanılan yöntem ve metottan değil, dini bilgiyi yorumlayan veya kutsal metinleri literal okuyanların ortaya koydukları teoloji, kelam öğretileriyle bilimi mutlaklaştıran bilimsel materyalizm, naturalizm, materyalist metafizik ve mantıksal pozitivizm arasındadır. Dinin yorumlarını ve bilimsel bilgiyi yaşanılan dönem ve koşullara göre değerlendirip, bunu çağlar üstü mutlak bir bilgi olarak kabul etmek, sonraki dönemde ortaya çıkan bilimsel bilgilerle çelişmesini kaçınılmaz kılacaktır. Din, insan aklını, iradesini ve manevi yönden gelişmesini engelleyen bir yığın formaliteler, ritüeller, tabular haline getirilmemelidir. Kutsal metinlerde geçen kozmogonik bilgilerin asıl amacı, insanın dikkatini evrene çekerek Tanrı'nın kudret ve ihtişamına vurgu yapmaktır. Yoksa bilimsel bilgi vermek değildir. Din-bilim ilişkisinde kaçınılması gereken şey, din ve bilimi birbirlerinin özelliklerini ve işlevlerini de kapsayacak biçimde anlamak ve yorumlamaktır. Ayrıca evrim, bugün ispatlanmış mutlak bir teori değildir. Doğru olsa bile bu, yaratılış teolojisinin yanlışlığını göstermez. Tanrı, evrimsel süreçleri kullanarak da varoluşu meydana getirmiş olabilir. Diğer yandan, din-bilim çatışmasının özellikle Hristiyan-Batı düşüncesinde olduğu, İslam düşüncesinde olmamasının nedeni olarak Kur'an'ın din ve bilime vermiş olduğu önem olarak açıklanması tek başına yeterli değildir. Aydınlanmadan sonra İslam düşünce geleneğinde dünya çapında herhangi bir bilimsel teori üretilememesi de bunun nedenlerindendir. Şayet din ve bilim doğru bir şekilde ele alınır ve her ikisi de ideolojik çarpıtmalardan temizlenirse, çatışma ve ayrışmaları söz konusu olamaz. Çünkü din açısından bakınca bilim, Tanrı'nın evrene koymuş olduğu düzenli kuralları ortaya çıkarmaktır. Öyleyse hakikat, hakikatle çatışmaz. İlkesi gereğince din ve bilim birbirleriyle ne çatışır ne de birbirinden bağımsız alanlardır. Bilakis birbirlerini tamamlayan iki açıklama tarzıdırlar. Öyleyse din ve bilim ne düşman ne iki ayrı yabancıdır. Bilakis aynı menzile giden iki yoldaştır. Sayfa 160, ayrım sonu.